Ayrım 13.
Sayfa 110. İçerim dedim. Yaşlı kadın biraz sonra çayı getirdi. Çay dediğim kaynar su dolu büyük bir ibrikle koyu çay haşlanmış bir çaydanlık, kaba desenli iki büyük çay fincanı, beyaz ekmek, bir de tepeleme kırılmış şeker dolu bir çukur tabakla sınırlıydı. Geceleri çay içmeyi severim dedi. Şafak sökünceye kadar hem dolaşır hem çay içerim. Yabancı ülkelerde geceleri çay iyi olmuyor. Şafak sökerken mi yatarsınız? Evet, uzun zamandan beri az yemek yerim, hep çay içerim. Liputin kurnaz ama sabırsız bir insan. Konuşmak istediğini şaşkınlıkla gördüm. Fırsatı kaçırmadım. Bu sabah tatsız bir anlaşmazlık oldu dedim, yüzüne baktım. Kaşlarını iyice çattı. Budalalık, baştan başa saçma, saçma. Çünkü Lebyatkin ayyaş. Ben Lebyatkin'e bir şey söylemedim. Yalnızca ufak tefek şeyleri anlattım. O da bunları alıp yalan yanlış öyküler uydurdu. Liputin engin düşler kurar. Pireyi deve yapıyor. Dün Liputin'i güvenilir bir adam sanmıştım. Gülerek, bugün de beni dedim. Siz bu sabahtan beri zaten her şeyi öğrendiniz. Liputin ya zayıf, ya sabırsız, ya kötü ruhlu, ya da kıskanç. Bu son sözcük dikkatimi çekti. Hakkında o kadar çok sıfat kullandınız ki, birinden birinin ona uymaması tuhaf olurdu. Ya da hepsinin birden. Evet, bu da doğru. Liputin karmakarışık bir şeydir. Bu sabah sizin bir eser yazdığınızı söylerken de yalan söylüyordu, değil mi? Niçin yalan olsun? Yeniden kaşlarını çattı, gözlerini yere dikti. Özür dilerim, ağzını aramak için sormadığıma sizi inandırmaya çalıştım dedi ve kızardı. Doğru söylüyor, yazıyorum ama bunun bir önemi yok. Bir dakika kadar sustuk. Birden bu sabah dikkatimi çekmiş olan o çocuk gülümsemesiyle güldü. Kelle isteme masalı onun uydurması dedi. Bir kitapta okumuş, önce o bana söyledi. Hem tersinden anlıyor. Ben ona yalnızca insanlar niçin kendilerini öldürmeyi göze alamıyorlar diye sordum. Hepsi bu işte. Neyse, bu da ayrı bir şey. Nasıl, kendilerini öldürmeyi göze alamıyorlar mı? Az mı intihar olayı var sanıyorsunuz? Pek az. Cevap vermedi. Düşünceli bir halde odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. İnsanları intihardan alıkoyan nedir size göre diye sordum. Konuşmamızın konusunu anımsamaya çalışıyormuş gibi dalgın dalgın bana baktı. Pek iyi bilmiyorum henüz. İki boş inanç alıkoyuyor, olası iki şey. Yalnız iki, biri pek küçük, öteki pek büyük. Ama küçük olanı da pek büyük. Küçük olanı nedir? Can acısı. Can acısı mı? Öyle bir anda bunun ne önemi olabilir? Pek büyük. İki türü vardır. Bir kısmı büyük sıkıntı ya da umutsuzluk yüzünden ya da deli olur ya da yok yere intihar eder. Bunlar hemen bu işi yaparlar. O anda duyacakları acıyı düşünmez, birdenbire kendilerini öldürürler. Bir de aklı başında olarak intihar edenler vardır. Bunlar pek çok düşünür bunu. Nasıl aklı başında, bile bile intihar eden de mi var? Çok. Hele boş inançlar olmasa daha da artardı. Büyük bir çoğunluk, herkes. Herkes mi? Hiç sanmam. Karşılık vermedi. Peki ama acı duymadan ölmenin yolu yok mu? Düşünün diyerek gelip karşımda durdu. Bir ev kadar büyük bir taş düşünün. Bu taş havada asılı duruyor, siz de onun altındasınız. Şimdi bu taş sizin üstünüze, sizin başınıza düşerse can acısı duyar mısınız? Ev kadar büyük bir taş mı? Pek doğal, korkunç bir şey olurdu bu. Korku demiyorum, canınızı acıtır mı? Bir dağ gibi büyük bir taş, milyonlarca ton ağırlığında, öyle mi? Acıtmaz da elbet. Ama tepenizde asılı durdukça ha düştü ha düşecek diye dehşet içinde kalırdınız. En bilgin adam, en büyük doktor, hepsi, herkes bu büyük dehşete kapılırdı. Hepsi hiçbir şey duymayacağını bilir ama gene herkes ya bu taş üstüme düşerse diye can korkusu çekerdi. Peki ikinci neden, büyüğü? Öbür dünya, yani ceza. Ceza önemsiz, öbür dünya, yalnızca öbür dünya. Öbür dünyaya inanmayan dinsizler yok mu? Gene cevap vermedi. Siz kendinize göre yargı veriyorsunuz herhalde dedim. Herkes kendine göre yargı veremez diye cevap verdi. İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye saydığı zaman özgürleşir. İşte bütün amaç bu. Amaç mı? O zaman kimse yaşamak istemezdi. Kimse diye kesin cevap verdi. İnsan yaşamı sevdiği için ölümden korkar. Ben böyle anlıyorum dedim. Doğa da bunu buyurmuş. Gözlerinden ateş fışkırdı. Bu alçalmaktır dedi. Bizi aldatan da bu ya. Yaşamak acı çekmektir. Yaşamak korku duymaktır. İnsanoğlu bahtsızdır. Bugün her şey can acısı, korku. Bugün insan yaşamı seviyor çünkü acı ve korkuyu seviyor. Böyle ola gelmiş. İnsanoğlu yaşamı acı duymak diye, korku diye benimsemiş. Aldandığı yan bu. İnsan bugün henüz o insan değil. Yeni bir insan gelecek, gururlu, mutlu. Ona göre ölüm ve dirim aynı şey olacak. Yeni insan odur. Acıyı, korkuyu yenecek, kendisi tanrı olacak. Öteki tanrı olmayacak. Demek ki sizde o tanrı var. Öylesi yok ama o var. Taşta can acısı yok, taştan gelen korkuda acı var. Tanrı ölüm korkusunun verdiği acıdır. Can acısını ve korkuyu yenen kendisi tanrı olacak. O zaman yeni bir yaşam doğacak, yeni insan gelecek, her şey yepyeni olacak. O zaman tarih iki bölüme ayrılacak. Gorilden tanrının yok oluşuna, tanrının yok oluşundan gorile, arzın ve insan bedeninin değişmesine. İnsan tanrı olacak, bedence değişecek, dünya da biçim değiştirecek, her şey biçim değiştirecek. Düşünceler, duygular, her şey insanın bedence bir değişikliğe uğrayacağına inanıyor musunuz? Eğer dirimle ölüm aynı şey olursa herkes kendini öldürür. Ortaya çıkacak değişiklik bu olsa gerek. Zarar yok, onlar bir aldanışı öldürecekler. Üstün bağımlılığı isteyen her kişi kendini öldürebilir. Kendini öldürmeye gücü yeten aldanışın, yanlışın gizini öğrenir. Bunun ötesinde özgürlük yoktur. Hepsi bundadır. Bundan öteye hiçbir şey yok. Kim ki kendini öldürmeyi becerir, o tanrıdır. Şimdi herkes tanrı olmayınca bir şey olamaz diyebilir. Ama henüz kimse o şey için intihar etmedi. Milyonlarca insan intihar etti. Ama hiçbiri bu amaç için değil. Onlar hep korkudan, korkuyu öldürmek için kendini öldüren, o anda tanrılaşır. Ama belki de buna zaman bulamaz dedim. Zarar yok diye gururlu bir sesle karşılık verdi. Karşısındakini küçümseyen bir hali vardı. Biraz sonra ne yazık ki diye ekledi. Güleceğiniz geliyor sizin. Sabahleyin o kadar sinirliyken şimdi bu kadar ateşli konuştuğunuz halde bu kadar sakin oluşunuz tuhafıma gidiyor. Sabahleyin mi? Gülümseyerek cevap verdi. Sabahleyin gülünçtü. Hüzünlü bir sesle ekledi. Kimseye sövmekten hoşlanmam, hiç gülmem. Evet, çay içmekle geçen geceleriniz hiç de neşeli değil. Kalktım, kasketimi aldım. Biraz şaşkınlıkla baktı, gülümsedi. Demek öyle sanıyorsunuz. Niçin? Hayır, bilmiyorum. Birdenbire ne söyleyeceğini şaşırdı. Bilmiyorum başkaları nasıl der, ben onlar gibi yapamıyorum, bunu hissetmiyorum. Başkaları düşünür, sonra hemen kendiliğinden başka bir şey daha düşünür. Ben başka bir şey düşünemiyorum, ömrümce aynı şeyi düşünüyorum. Birdenbire şaşılacak bir açılmayla sözlerini şöyle bitirdi. Tanrı bütün ömrüm boyunca bana acı çektirdi. Size bir şey sorsam söyler misiniz, niçin Rusçayı iyi konuşmuyorsunuz? Ülke dışında 5 yıl kalmak ana dilinizi bu kadar unutturur mu? İyi konuşamıyor muyum? Bilmiyorum. Hayır, yabancı ülkelerde kalmamdan değil. Bütün yaşamımda böyle konuştum. Bence hepsi bir. Başka bir soru. Öncekinden biraz daha nazik. Dost edinmekten çekindiğinizi ve konuşmaktan pek az zevk aldığınızı söylediğiniz zaman doğru söylediğinize inanmak istemiştim. Bu akşam niçin benimle konuştunuz? Sizinle mi? Sabahleyin çok kibar bir haliniz vardı. Sonra siz, neyse bunun önemi yok. Siz kardeşime benziyorsunuz, çok benziyorsunuz, son derece. Yüzü kızarmıştı. 7 yıl önce ölmüştü, ağabeyim, büyüğümdü. Sizin düşünce biçiminiz üzerinde büyük bir etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Hayır, az konuşurdu, bir şey söylemezdi. Mektubunuzu veririm. Elinde bir fenerle beni sokak kapısına dek geçirdi. Ben çıktıktan sonra kapıyı kilitleyecekti. Kuşkusuz deli diye düşündüm. Tam ayrılacağım sırada başkasıyla karşılaştım. Eşikten dışarı adımımı atıyordum ki güçlü bir el yakama yapıştı. ''Kimdir o?'' diye bir ses gürledi. ''Dost mu düşman mı, çabuk söyle.'' ''Bizden, bizden o.'' diyen Liputin'in yaygaralı sesi geldi. ''G.V.'' ''Hani klasik eğitim görmüş delikanlı, yüksek topluluklara girip çıkan.'' ''Severim sosyeteye girip çıkan.'' ''Klasi-ya-ni, yüksek eğitim görmüş.'' ''Emekli yüzbaşı İgnat Lebyatkin, dünyanın ve dostların hizmetine.'' Eğer gerçek dostlarsa, gerçek dostlarsa namussuzlar. Bir 80'den uzun boylu, iri gövdeli, kıvırcık saçlı, kırmızı yüzlü bir adam olan yüzbaşı Lebyatkin, ayakta duramayacak kadar sarhoştu, güçlükle konuşuyordu. Onu zaten önce de görmüştüm. Elinde fenerle henüz kapıda duran Kirilov'a gözü ilişince, ''Ya bu?'' diye bir daha böğürdü, yumruğunu kaldırdı ama sonra gene indirdi. ''Sizi bilginize bağışlıyorum İgnat Lebyatkin, yüksek eğitimli.'' Can yakıcı bir sevda bombası geldi patladı İgnat'ın yüreğinde. ''Ağlarım şimdi ıpıl ıpıl, akla geldikçe sende giden kol, ah Sivastopol, ah Sivastopol.'' Sivastopol'u gördüğümden beri hani kolumda yerinde ama şiire ne buyrulur şiire?'' Liputin yüzbaşıyı içeri almaya çalıştı. ''Vakti yok onun, evine gidiyor, bırak.'' dedi. ''Yarın Lizaveta Nikolayevna'ya söyleyecek.'' Lebyatkin, ''Lizaveta.'' diyerek gene durgunlaştı. ''Durun gitmeyin, bir dörtlük daha.'' Ata binmiş uçuyor, bir yıldız çevresinde dönüyor başka Amazonlar. Atın üstünden gülüyor bana o güzel soylu kız. Bir Amazon yıldıza ithaf. ''Bu bir zafer türküsüdür, anladın mı? Eşek değilsen anlarsın, bir zafer türküsü. Sersemler anlamıyorlar. Dur!'' diyerek paltomun yakasına yapıştı. ''Bütün çabalamalarıma karşın elinden kurtulamadım. Ona de ki, ben mert bir şövalyeyim. Ama o Daşa'ya gelince Daşa, iki parmağımla kıstırdığım gibi onu kapı dışarı ederim. O bir köle, yerini bilmeli.'' Şiddetle silkindim, bu sarsıntıyla yere yuvarlandı, ben de kendimi sokağa attım. Dışarıda Liputin sokuldu, çabuk çabuk. ''Alexey Niliç onu yerden kaldırır.'' dedi. ''Biliyor musunuz ağzından ne aldım? Dizeleri duydunuz ya, bu dizeleri Amazon yıldıza diye ithaf edip zarfladı, yarın Lizaveta Nikolayevna'ya gönderecek. İmzasını da attı mektuba, ne adam.'' ''Bahse girerim, onu böyle yap diye kışkırtan sizsiniz.'' ''Bahsi yitirirsiniz.'' diye gülerek cevap verdi. ''Mart kedisi gibi tutkun. Hem düşünün, bu aşk nefretten doğdu. Önceleri Lizaveta Nikolayevna'dan nefret ediyordu, ata biniyor diye. Üstelik sokak ortasında ağzına geleni söyleyecek kadar. Evet, inan olsun sövüyordu. Çok değil, daha önceki günü atla geçerken ağız dolusu sövdü. Bereket versin kız duymadı. Şimdi de al sana şiir. Biliyor musunuz ki evlenme teklif edecek? Ciddi söylüyorum, pek ciddi.'' Büyük bir öfkeyle, ''Liputin, şaşıyorum size.'' dedim. ''Nerede bir fesatlık varsa siz oradasınız. Kesinlikle içinde parmağınız var.'' ''Ha? Biraz ileri gidiyorsunuz Bay G.V. Sakın çaresiz yüreğiniz bir rakip çıkıyor korkusuyla titremiş olmasın ha?'' ''Nasıl?'' diye bağırdım, durdum. ''İşte size acı çektirmiş olmak için başka şey söylemeyeceğim. Daha başka şeyler öğrenmeye can atardınız değil mi? Bununla birlikte bir şeyi daha bilin, o da şu. Bu aptal şimdi yalnızca bir yüzbaşı değil, şu anda kentimizdeki mülk sahiplerinden biri. Hem de yabana atılmayacak kadar varlık sahibi. Nikolay Vsevolodoviç önceki gün bütün mülkünü ona sattı. Eski ölçüye göre 200 nüfusluk bir arazi. Tanrı tanığım olsun yalan söylemiyorum. Yalnız üst yanını öğrenmek için biraz da siz kafanızı yorun. Bende boş söz yok. Hoşça kalın.'' 9. Stepan Trofimovich sinirli bir sabırsızlıkla beni bekliyordu. Eve döneli bir saat olmuştu. Onu bulduğumda sarhoş olmuşa benziyordu. İlk anlar içki içtiğini sandım. Ne yazık ki Drozdovları ziyareti onu böyle allak bullak etmişti. Dostum, ipin ucunu kaçırdım. Liza'yı seviyorum. Bu meleği eskisi gibi, tıpkı eskisi gibi. Ama ikisi de ağzımdan bir şey almak için çağırmışlar gibi geldi bana. Yani dilimin altından baklayı çıkardıktan sonra beni başlarından savmak. Bütün iş bu. Kendimi tutamadım. Bunları söylemeye utanmıyor musunuz dedim. Dostum, ben artık yapayalnız bir insanım. İnanır mısınız, orada da her şey sır üstüne sır. Petersburg'daki gizli kapaklı şeyler hakkında beni sorgulamaya başladılar. Nikolay'ın 4 yıl önceki gülünç davranışlarını bunlar yeni duymuşlar. Siz buradaydınız, hepsini gördünüz. Gerçekten deli mi diye soruyorlar. Anlayamadım. Bu düşünce nereden esmiş onlara? Praskovya niçin ille Nikolay'ın deli olmasını istiyor? Bu kadın ille öyle olsun istiyor, istiyor. Bu Morris ya da Mavriki Nikolayevich mi neyse, efendiden adam da. Ama bu onun çıkarına mı olur? Kadın kendisi ilk mektubu yazmışken Paris'ten bu zavallı dosta. Neyse, bu Praskovya, bu sevgili dostun dediği gibi bir tip. Gogol'ün ünlü Bayan Kroboçka'sı. Dipnot, Kroboçka, küçük kutu anlamına gelen bir addır. Yalnız bu berikisi Kinci Kroboçka. Aşırı abartılmış, hain bir Kroboçka. O kadar abartılmışsa artık bir sandık haline gelmiştir. Neyse, belki de tersine küçültülmüşü aynı şey. Sözümü kesmeyin, çünkü başım dönüyor. Şimdi bozuştular. Liza dışında, o her zamanki gibi. Teyze teyze deyip duruyor. Ama Liza kurnaz belli etmiyor, onda bir iş var. Sırlar. Ama koca karıyla onun da arası açık. Bu zavallı teyze herkesi eziyor doğrusu. Sonra o valinin karısı, yerel toplumun kabalığı, Karmazinov'un saygısızlığı. Sonra oğul deli mi değil mi bu düşünce, bu Liputin'in ikiyüzlülükleri. Ve sonra alnına sirkeli bez koydu diyorlar. Üstelik bir de biz yakınmalarımızla, mektuplarımızla. Ah, böyle bir zamanda kadını ne kadar bunalttım, ben bir nankörüm. Bir de düşünün, eve gelince onun mektubunu buluyorum ya. Okuyun şunu, okuyun şunu. Ah, ne nankörlük benimkisi. Varvara Petrovna'dan yeni gelmiş bir mektubu uzattı. Kadın evinizde oturun pusulasından pişman olmuşa benziyordu. Mektubun tatlı bir ifadesi vardı ama gene kesin ve kısaydı. Varvara Petrovna onu öbür gün, yani pazar günü öğleyin evine çağırıyor, dostlarından birini de birlikte getirmesini istiyordu. Benim adımı parantez içinde yazmıştı. Öte yandan Darya Pavlovna'nın kardeşi olarak Şatov'un da çağrıldığını bildiriyordu. Şatov'dan o gün kesin bir cevap alabileceksiniz, oldu mu? Üzerinde bu kadar ayak direttiğiniz formalite bu değil mi diye soruyordu. Formaliteden söz eden cümledeki sinirli havaya bakın. Zavallı, zavallı, bütün yaşamımın arkadaşı. Geleceğim hakkında verilen bu zamansız karar, açıklarım ki beni bayağı ezdi. Açıklarım, daha bazı umutlar besliyordum ama artık olanlar oldu. Şimdi biliyorum ki her şey bitti, müthiş. Ah, şu pazar hiç gelmeseydi de her şey geçmişteki gibi yuvarlanıp gitseydi. Siz bana gelirdiniz, ben gene burada olurdum. Liputin'in o kötü konuşmaları, o dedikodular sizi şaşırttı. Dostum, siz dost parmağınızı başka bir hassas noktaya bastınız. Bu dost parmakları çoğu kez acımasız, kimi vakitlerde anlamsızdır. Pardon ama inanır mısınız, bütün o iğrenç şeyleri unutmuştum. Yani hiç unutmadım ama budalalığım yüzünden. Liza ile birlikte olduğum sürece hep mutlu olmaya çabaladım. Kendi kendimi mutluyum diye kandırıp durdum. Ama şimdi... Ah, şimdi o yüce ruhlu, o insan, o alçakça yanlışlarımı bağışlayan kadını düşünüyorum. O kadar da bağışlamıyordu ya. Ama ben bu berbat, nefret edilecek karakterimle başka neyi hak ederim? Ben hoppa bir çocuğum. Onun bütün bencilliğini benliğinde toplayan ama hiç de masum olmayan bir çocuk. İşte 20 yıldır bana dadılık eden, Liza'nın pek tatlı bir biçimde söylediği gibi bu zavallı teyze. Derken 20 yılın sonunda çocuk bağırtısı basıyor, beni evlendir de evlendir diye. Mektup üstüne mektup, kadın alnına sirkeli bezler koyduğu bir sırada ve amacına ulaşıyor. Pazar günü evli bir adam olacağım, dile kolay. Şaka değil. Peki ben ne diye bu kadar üzerinde durdum? O mektupları niçin yazdım? Sözün gelişi söylemeyi unutuyordum. Liza, Darya Pavlovna'ya bayılıyor ya da başkalarına karşı öyle görünüyor. Onun sözünü ederken bir melektir ama biraz çekingendir diyor. Bana öğüt verdiler, ikisi, evet dahası. Praskovya, hoş Praskovya'nınki pek de öğüt sayılmaz ya. Ah ne kadar zehir var o kutuda. Liza'nınki de öğüt vermek değil, ne diye evlenmek istersiniz? Bilimsel zevkleriniz size yeterli dedi, güldü. Gülsün, hoş görüyorum. Çünkü onun da yüreği acının ne olduğunu biliyor. Bana sonunda kadınsız da edemezsiniz. Yaklaşan yaşlılığın el ermez güç yetmezliği sizin için. O zaman bir kadın olursa bakar eder, hani söz gelişi dediler. Tanrı bira, sizinle karşı karşıya oturup durduğum sürece hep fırtınalı günlerimin sona erişinde onu bana gönderenin olgu ve yazgı olduğunu dedikleri gibi o beni çeker çevirir diye düşündüm durdum. Sonunda ev işlerinde yardımı olur. Şu durumu görüyorsunuz. Ne dağınıklık. Eşyanın her biri bir yerde. Sabahleyin ortalığı biraz toplamalarını söylemiştim. Bakın kitap yerde sürünüyor. Zavallı dostum, şu evi götüren pisliğe her zaman ifrit olmuştur. Ah bundan böyle artık sesini duymayacağım. Herhalde imzasız mektuplar da almış. Düşünün, Nikolay'ın mülkünü Lebyatkin'e sattığını söylüyorlar. O canavarın biri, hem bu Lebyatkin de kim? Liza dinliyor, yalnızca dinliyor. Ah nasıl dinliyor? Gülmesini hoş görüyorum. Dinlerken yüzüne baktım. Ya bu Morris? Şimdi onun yerinde olmak istemem ama biraz utangaç. Neyse onu bırakalım. Sustu, yorulmuştu. Ne söyleyeceğini şaşırdı. Başı öne eğik, yorgun gözleri döşemede öyle oturuyordu. Susmasını fırsat bilerek Filipovların evine ziyaretimi anlattım. Lebyatkin'in kız kardeşinin yüzünü görmüş değilim. Liputin'in anlatımına göre şu ya da bu biçimde ama açıkça Nikolay'ın kurbanı olabileceğini. Lebyatkin'in herhangi bir nedenle Nikolay'dan belli bir para çekmesi olanaklı olduğunu, Darya Pavlovna hakkındaki söylentilere gelince buralar uydurma, alçak Liputin'in gammazlığı. Nitekim Alexey Niliç buna bütün gücüyle karşı koydu, sözlerine inanmamaya da neden yok dedi. Stepan Trofimovic sözlerimi kulağı bende olmadan sanki bunlar kendisini hiç ilgilendirmezmiş gibi dinledi. Bu arada Kirilov'la olan konuşmamızı da anlattım. Onun bir deli olması ihtimalini ileri sürdüm. Kayıtsızlıkla mırıldandı. Deli değil, yalnızca dar düşünceli bir kafa dedi. Böyle kişiler doğayı ve insanlar toplumunu Tanrı'nın yarattığından başka türlü ve olmadığı biçimde varsayarlar. Herkes onlara yaranmak ister ama herhalde Stepan Verhovenski değil.